Ayrım 27.
Ama şehvet düşünemez. Yalnızca arzular ve hatırlar. Böylece bu adam içinde şehvet duygularıyla o sakat Berta'dan anılar toplamaya başladı. Artık uzağa bakmıyor, yalnızca Berta parmaklarını, ağzını nasıl oynattı, nasıl soyundu, nasıl dile geldi, nasıl dili tutuldu, nasıl yürüdü, nasıl topalladı gibi mucizeleri hatırlamakla harcıyordu zamanını. Çok geçmeden bütün varlığı bu değersiz ıvır zıvırla doldu. Zihninin soylu fikirler için yapılanmış geniş bulvarları bu çöplüklerle tıkanmaya başladı. Bir zamanlar büyük fikirler düşünmüş biri olmasıyla ilgili anıları giderek bulanıklaşıyor ve solup gidiyordu. Ama korkusu da solup gidiyordu. Bir yerlerde bir yanlış olduğuna dair içini kemiren bir endişeyle kala kalmıştı. Şaşkın ve sersemlemiş bir halde zihnindeki çöplükler arasında endişesinin kaynağını aramaya başladı. İşte bugün onu bu halde görüyoruz. Sanki aradığı cevap oradaymış gibi çöpleri eşeleyip duruyor. Hatta benden bile onunla birlikte eşelememi istiyor. Nietzsche durdu, Breuer'in vereceği karşılığı bekliyordu. Hiç ses yoktu. "Söyleyin bana," diye zorladı Nietzsche. "Baktığımız bu adam için ne düşünüyorsunuz?" Ses yok. "Doktor Breuer, ne düşünüyorsunuz?" Breuer, Nietzsche'nin sözleriyle adeta büyülenmiş gibi gözleri kapalı, hiç ses çıkarmadan oturuyordu. "Joseph, Joseph, ne düşünüyorsun?" Kendine gelen Breuer gözlerini açtı ve başını çevirerek Nietzsche'ye baktı. Hala ağzını açmıyordu. "Görmüyor musun Joseph, problem senin huzursuzluk duyman değil. Göğsündeki baskının ya da gerilimin ne önemi var? Sana kim rahatlamayı vaat etti? Bu yüzden mi uykuların kaçıyor? Nedir yani? Sana kim deliksiz uyku vaat etti? Hayır, problem huzursuzluk değil. Asıl problem yanlış bir konuda huzursuzluk duyman." Nietzsche saatine göz attı. "Galiba sizi fazla tuttum. Konuşmamızı yine dünkü teklifin aynısını yaparak bitireceğim. Berta, zihninize kanca atmasaydı ne düşünüyor olurdunuz? Anlaştık mı?" Breuer evet anlamında başını salladı ve odadan çıktı. Doktor Breuer'in hasta notlarından Eckhart Müller'le ilgili alıntılar. 6 Aralık 1882. "Bugünkü görüşmemizde garip şeyler oldu. Hiçbiri de benim planladığım şeyler değildi. Hiçbir soruma cevap vermedi. Kendisiyle ilgili hiçbir şey anlatmadı. Benim danışmanım rolünü o kadar ciddiye alıyor ki bazen bunu komik bulduğum oluyor. Ama yine de onun açısından baktığımda tutumunun kesinlikle doğru olduğunu görüyorum. Anlaşmaya sadık kalıyor ve elinden geldiği kadar bana yardımcı olmaya çabalıyor. Bu yüzden ona saygı duyuyorum. Bir tek bireye, kanlı canlı birine yani bana yardımcı olma çabası içinde olan zekasını gözlemlemek insanı hayrete düşürüyor. Yine de şu ana kadar tuhaf bir biçimde hayal gücü kullanmamakta ısrar etti. Tamamen belagata güveniyor. Akılcı açıklamaların ya da salt nasihatin problemi giderebileceğine gerçekten inanıyor olabilir mi? Kitaplarının birinde filozofun kişisel ahlaki yapısının yarattığı felsefeyi belirleyeceğini anlatıyor. Şu anda aynı ilkenin danışmanlık etme tarzı için de geçerli olduğuna inanıyorum. Danışmanın kişiliği danışmanlık yaklaşımını belirliyor. Bu nedenle Nietzsche toplumla ilgili korkuları ve mizantropisi yüzünden gayri şahsi ve mesafeli bir tarz kullanıyor. Tabii şu konuda da kör bir tutum içinde. Danışmanlık yaklaşımını meşrulaştırmak ve akılcı bir çerçeveye sokmak için teoriler geliştirme yoluna gidiyor. Bu yüzden kişisel destekte bulunamıyor. insanı rahatlatacak bir el uzatmıyor. Yukarıdaki bir kürsüden konuşmalar yaparak kişisel problemlerini kabul etmeyi reddediyor ve bana bir insan olarak yaklaşımda bulunmayı kabul etmiyor. Bir tek an dışında. Bugünkü konuşmamızın sonlarına doğru ne tartıştığımızı unuttum. Bana "Joseph" diye seslendi. Belki de karşılıklı uyum konusunda sandığımdan daha başarılıyım. Tuhaf bir mücadele içindeyiz. Kim kime daha çok yardım edecek mücadelesi. Onunla rekabete girmek beni huzursuz ediyor. Toplumsal ilişkilerde gördüğü o anlamsız güç modelinin onaylanmasından korkuyorum. Belki de Max'ın dediği gibi yapmalıyım. Rekabete girmekten vazgeç ve ondan ne öğrenebilirsen onu öğren. Bu adam için kontrolün elinde bulunması çok önemli. Zafer kazandığını düşündüğünü gösteren işaretleri sık sık görüyorum. Bana öğreteceği ne kadar çok şey olduğunu söylüyor. Bana notlarını okuyor, saate bakıyor ve bir sonraki görüşmemiz için bana ödev vererek kibarca beni dışarı gönderiyor. Bütün bunlar sinir bozucu. Ama o zaman kendime onun doktoru olduğumu hatırlatıyorum. Onunla şahsi zevkim için görüşmüyorum. Hem bir hastanın bademciklerini almaktan ya da pekliğini gidermekten ne gibi bir zevk alınabilir ki? Bugün tuhaf bir biçimde kendimi kaybettiğim bir an yaşadım. Neredeyse adeta transa girdiğimi hissettim. Belki ben de hipnoza yatkın biriyimdir. Kim bilir? Friedrich Nietzsche'nin Doktor Breuer ile ilgili notları. 6 Aralık 1882. Bazen bir filozof için anlaşılmak yanlış anlaşılmaktan daha kötü. Beni fazlasıyla iyi anlamaya çalışıyor. Benden belli tarifler kapmaya çalışıyor. Benim tarzımı keşfetmeyi ve bunu kendi tarzı olarak kullanmayı istiyor. Benim tarzım bir de senin tarzın diye bir şeyin olduğunu, ancak tek tarz diye de bir şeyin olmadığını henüz anlamış değil. Üstelik gitmek istediği yönü bana doğrudan doğruya sormuyor. Ağzımdan laf almaya çalışıyor ve bu çabasını başka bir şeymiş gibi gösteriyor. Benim kendimi anlatmamın, çalışmamızın özünü teşkil edeceğine, kendisinin de rahatça konuşabileceğine ve bunun bizi daha insan yapacağına beni ikna etmeye çabalıyor. Sanki insan olmak, çamurlarda beraberce yuvarlanmak demek. Ona hakikat aşıklarının fırtınalı ya da çamurlu sulardan korkmayacağını öğretmeye çalışıyorum. Asıl korkulması gereken sığ sulardır. Eğer tıbbi uygulamalar bu çabalarımda bana kılavuzluk edecekse, o zaman bir teşhiste bulunmam gerekmiyor mu? İşte karşımızda yeni bir bilim, ümitsizlik teşhisi. Benim teşhisime göre bu adam ruhunu özgürlüğe kavuşturmanın özlemi içinde. Ama inanç zincirlerini kıramıyor. Kendini kandırıyor. Seçim yapıyor ama yaptığı seçimdeki adam olmayı reddediyor. Israp içinde olduğunu biliyor ama yanlış konuda ıstırap çektiğini bilmiyor. Benden rahatlatmamı, teselli ve mutluluk vermemi bekliyor. Ama ben ona yalnızca daha fazla ıstırap verebilirim. Onun saçma sapan ıstırabını bir zamanlar olduğu gibi soylu bir ıstıraba dönüştürmek zorundayım. Bu zırva ıstırabı doruklardan nasıl indirmeli? Acıyı yeniden nasıl içten yapmalı? Onun kendi tekniğini kullandım. Geçen hafta kendimi onun ellerine bırakıp tedavi olmam için denediği o beceriksiz girişimde kullandığı üçüncü şahıs tekniğini. Kendisine yukarıdan bir yerden bakmasını istedim. Ama bu ona çok fazla geldi. Neredeyse bayılıyordu. Kendine getirmek için ona bir çocukmuş gibi "Joseph" diye seslenmek zorunda kaldım. Üzerime aldığım yük çok ağır. Bağımsızlığına kavuşturmak için çalışıyorum. aynı zamanda kendi bağımsızlığım içinde. Ama ben bir Breuer değilim. Ben kendi ıstırabımı kavruyor ve seve seve kabul ediyorum. Ve Lou Salome de bir sakat değil. Ancak ben hem sevdiğim hem nefret ettiğim biri nasıl sıkıntı verir bilirim. Tıp sanatının ustalarından biri olan Breuer, hastane vizitelerine havadan sudan sohbetlerle başlar ve zarif bir hamleyle tıbbi sorularına geçerdi. Ama ertesi sabah Luzon Kliniği'nin 13 numaralı odasına girdiğinde böyle bir konuşma olmayacaktı. Nietzsche kendisini alışılmadık biçimde sağlıklı hissettiğini ve değerli zamanlarını olmayan semptomlardan bahsederek geçirmek istemediğini belirtmişti. Hemen konuya girmelerini önerdi. Benimki yine uğrayacaktır Doktor Breuer. Bu hastalık benden çok uzağa gitmez. Gitse de pek uzun kalmaz. Ama şu anda tatilde olmalı. Haydi sizin problemleriniz üzerinde çalışmamıza devam edelim. Dün önerdiğim düşünce deneyi üzerinde bir ilerleme kaydettiniz mi? Berta fantezileriniz olmasaydı ne düşünüyor olurdunuz? Profesör Nietzsche, önce başka bir şeyden söz etmeme izin verin. Dün bir an mesleki unvanımı bırakıp bana Joseph diye seslenmiştiniz. Bu hoşuma gitti. Kendimi size daha yakın hissettim ve bundan hoşlandım. Aramızdaki ilişki mesleki olsa da konumuz nedeniyle daha samimi olmamız yerinde olur. Bu nedenle birbirimize ilk isimlerimizle hitap etmemizin bir mahsuru yoktur herhalde, değil mi? Hayatı boyunca bu tür kişisel etkileşimlerden kaçınmayı amaç edinen Nietzsche buna şaşırmıştı. Huzursuz huzursuz kıpırdandı ve bir şeyler gevelemeye çalıştı. Ama reddetmek için ustaca bir bahane bulamayınca gönülsüzce başını salladı. Breuer'in bir sonraki sorusuna, yani ona Frederick mi yoksa Fritz diye mi hitap etmesini istediği sorusuna ise adeta hırlayarak cevap verdi. Frederick lütfen, artık işimize dönelim. Evet, işimize. Sorduğunuz soru neydi? Berta'nın ardında ne yatıyor? Bu düşüncelerin ardında daha derin ve daha karanlık kaygılar yatıyor. Ve bu kaygıların birkaç ay önce 40. yılımı devirmemle daha da yoğunlaştığını biliyorum. Biliyorsunuz Frederick, 40 yaş civarında kriz yaşanması pek olağan dışı bir şey değil. Siz de dikkatli olun. Kendinizi hazırlamanız için yalnızca 2 yılınız var. Breuer, yakınlık gösterdiği zaman Nietzsche'nin rahatsız olduğunu biliyordu. Ama içindeki bir parçanın daha yakın ilişkilerin özlemi içinde olduğunu da biliyordu. Bu tür kaygılar taşımıyorum dedi Nietzsche üstünde durmadan. Bence ben 20 yaşımdan beri 40'ımı yaşıyorum. Neydi bu? Bir tür yaklaşım mı? Hiç şüphe yok bir yaklaşımdı bu. Breuer geçen gün oğlu Robert'in sokakta bulduğu kedi yavrusunu düşündü. Robert'e önüne biraz süt koy ve yanında durma demişti. Üstüne gitme, bırak güven içinde içsin sütünü, sonra yavaş yavaş senin varlığına da alışacaktır. Daha sonra kendini güven içinde hissettiğinde gidip onu okşayabilirsin. Breuer de üstüne gitmedi. Düşüncelerimi nasıl açıklasam? Marazi, karanlık düşünceler bunlar. Sık sık hayat yokuşunun tepesine vardığımı düşünüyorum. Breuer durdu ve bunu Freud'a nasıl anlattığını hatırladı. Zirveye tırmandım ve tepedeki bu noktadan aşağıda neler olduğuna baktığımda gördüğüm şey yalnızca çürümeden ibaret. Yaşlanmaya doğru inen bir yokuş, büyük babalık, ak saçlar ya da aslında kafasında açılan yeri şaklatarak hiç saç kalmadı. Ama hayır, bu kadar doğru değil. Beni rahatsız eden şey aşağı inmek değil, yukarı çıkmamak. Yukarı çıkmamak mı dediniz Doktor Breuer? Neden çıkmaya devam edemiyesiniz? Frederick, Alışkanlıklardan kurtulmanın zor olduğunu bilirim. Ama lütfen bana Joseph deyin. Joseph, peki. Bana yukarı çıkmamakla ne kastettiğinizi anlatın Joseph. Bazen herkesin gizli bir anahtar cümlesi vardır diye düşünüyorum, Frederick. Kişinin hayatının merkezinde mit haline gelen bir motif olduğuna inanıyorum. Çocukluğumda benim çok parlak bir istikbali olan delikanlı olduğumu söyleyen biri vardı. Bu cümleye bayılırdım. Binlerce kez kendi kendime bu sözleri mırıldanırdım. Sık sık kendimi tiz bir perdeden okuyan tenor yerine koyar ve çok parlak bir istikbali olan delikanlı diye şarkı söylerdim. Bunu ağır ağır ve bir tiyatrocu gibi her heceyi tek tek vurgulayarak söylerdim. Bu sözler şimdi bile beni etkiliyor. Peki bu istikbali parlak delikanlıya ne oldu? Ah, işte bu soru. Bunu çok düşündüm. Ne oldu o delikanlıya? Artık istikbal falan olmadığını biliyorum. İstikbal tükendi, bitti. Bana istikbal derken tam olarak ne kastettiğinizi söyleyebilir misin? O kadar iyi bilemiyorum. Eskiden bildiğimi sanırdım. Döne döne yukarı tırmanmak gibi gelirdi. Başarı, alkışlanma, bilimsel keşifler demek olduğunu düşünürdüm. Ama bu geleceğin meyvelerinin tadına baktım. Saygı gören bir doktor, saygı değer bir vatandaşım. Bazı önemli keşifler de yaptım. Tarihsel kayıtlar var oldukça benim adım, iç kulaktaki yarım daire kanallarının denge ve konum duyularıyla ilişkisini bulan adam olarak geçecektir. Ayrıca Herring-Brewer refleksi olarak bilinen normal solunum sırasında soluk alıp vermenin duyularla denetlendiği keşfinde de yer aldım. O halde Joseph, siz talihli bir adam değil misiniz? Hedeflerinize varmamış mısınız? Nietzsche'nin sesindeki ton Brewer'in kafasını karıştırdı. Gerçekten öğrenmek için mi soruyordu? Yoksa Brewer'in karşısında Sokrat rolü mü oynuyordu? Brewer soruyu olduğu gibi kabul ederek cevaplandırmaya karar verdi. Hedeflere varmak bakımından evet. Ama tatmin hissi duymadan, Frederick. Önceleri başarının ihtişamı aylar sürüyordu. Ama bu süre giderek kısalmaya başladı. Haftalar, günler sonra da saatlere dönüştü. Şu anda ise o kadar çabuk havaya karışıyor ki içime bile nüfuz etmeden geçip gidiyor. Artık vardığım hedeflerin sahte hedefler olduğuna inanıyorum. Büyük gelecek vadeden delikanlının asıl alın yazısı bunlar değildi. Sık sık yolumu şaşırdığımı düşünüyorum. Eski hedefler artık işe yaramıyor ve yenilerini de icat edecek halde değilim. Hayatımın nasıl aktığını düşündükçe kendimi ihanete uğramış ya da oyuna gelmiş gibi hissediyorum. Sanki göklerdeki birileri bana bir oyun oynuyor. Sanki bütün hayatım boyunca yanlış melodiyle dans edip durmuşum. Yanlış melodi mi? İstikbali parlak delikanlının melodisi, hayatım boyunca dilimden düşürmediğim melodi. Melodi doğruymuş Joseph ama dans yanlışmış. Doğru melodi ama yanlış dans mı? Ne demek istiyorsunuz? Nietzsche bir şey söylemedi. Sizce istikbal sözünü yanlış mı yorumladım? Parlak sözünü de yanlış yorumladınız Joseph. Anlayamıyorum. Daha açık konuşabilir misiniz? Belki de kendi kendisiyle daha açık konuşması gereken sizsiniz. Son birkaç gün içinde felsefi tedavinin kendi içindeki sesi dinlemek demek olduğunu anladım. Hastanız Berta da düşüncelerini her yönüyle anlatarak tedavi etmemiş miydi kendini? Bunu nasıl tanımlamıştınız siz? Baca temizleme. Aslında bu terimi o buldu. Bacasını temizlemesi Ona göre kendisinin kapaklarını açması ve böylece beynini havalandırarak zihnini rahatsız eden bütün düşüncelerden arınması anlamına geliyordu. İyi bir metafor, dedi Nietzsche. Belki biz de konuşmalarımızda bu yöntemi kullanabiliriz. Belki de hemen şimdi. Siz, örneğin, o istikbali parlak delikanlı hakkında baca temizleme yapmaya çalışabilir misiniz? Breuer sandalyesine yaslandı. Sanırım her şeyi söyledim. Bu yaşlanan delikanlı artık daha ilerisini göremeyeceği bir noktaya ulaştı. Yaşama amacı, benim amacım, hedeflerim, yaşamayı anlamlı kılan her şey, hepsi şu anda bana çok saçma geliyor. Bu saçmalıkların peşinden nasıl koştuğumu, bir daha gelmeyecek bir hayatı bunlar için nasıl harcadığımı düşündükçe korkunç bir ümitsizlik çöküyor içime. Ya neyin peşinde koşmalıydınız peki? Nietzsche'nin ses tonu Breuer'i yüreklendirmişti. Sanki bildiği bir şeyler varmış gibi daha nazik, daha güven vericiydi. İşte en kötüsü de bu ya. Hayat doğru cevapları olmayan bir sınav. Her şeyi en baştan yeniden yaşama şansım olsaydı, yine aynı şeyleri yapar, aynı yanlışları tekrarlardım. Geçen gün tam da bir romana konu olacak bir hikaye geldi aklıma. Keşke yazabilsem. Şunu bir düşünün. Tatmin olmadığı bir yaşam süren, orta yaşlı bir adamın karşısına bir cin çıkıverir. Ve ona yeniden başlama fırsatı verir. Üstelik bir önceki yaşamında yaptıklarını olduğu gibi hatırlayabilecektir de. Tabii adam bu fırsatın üstüne atlar. Ama sonunda şaşkınlık ve korkuyla fark eder ki eski yaşamının tıpkısını yaşamaktadır. Aynı seçimleri yapmakta, aynı yanlışları tekrarlamakta ve aynı sahte hedeflere ve tanrılara sarılmaktadır. Yaşamınızdaki bu hedefler, nereden geldi bunlar? Nasıl seçtiniz onları? Hedeflerimi nasıl mı seçtim? Seçmek, en sevdiğiniz sözcük bu, değil mi? 5 ya da 10, hatta 20 yaşındaki çocuklar yaşamlarını seçmezler. Sorunuzu ne yönden düşüneceğimi bilemiyorum. Düşünmeyin, diye zorladı Nietzsche. Yalnızca bacayı temizleyin. Hedefler mi? Hedefler kültürün içindedir. Havanın içindedir. Siz onları solursunuz. Beraber büyüdüğüm bütün delikanlılar aynı hedefleri soludular. Hepimiz Yahudi gettosundan daha ileri tırmanmayı, yükselmeyi, başarı, zenginlik ve saygınlık elde etmeyi istedik. Bunları herkes isterdi. Hiçbirimiz oturup kendimize hedef belirlemeye çalışmadık. Onlar zaten önümdeydi. Zamanımın, arkadaşlarımın, ailemin doğal sonuçlarıydı. Ama bunlar sizin işinize yaramamış, Joseph. Yaşamanıza destek verecek kadar somut değillermiş. Ya da belki daha sığ görüşlü olanlar için veya hayatları boyunca maddi hedefler kovalayan uyuşuklar, hatta başarı elde etmiş olup da erişemeyecekleri yeni hedefler seçmekte sürekli ısrar edenler için yeterince somut olabilirler. Ama sizin de benim gibi gözleriniz iyi görüyor. Siz bu yaşamda daha ötelere bakabildiniz. Yanlış hedeflere ulaşmanın boşuna olduğunu, yeni yanlış hedefler belirlemenin de boşuna olduğunu gördünüz. Sıfırı sıfırla 1000 kez de çarpsanız yine sıfır elde edersiniz.